Ayrım 37.
Yalnızca bir rüya dedim. Ferhat Paşa buradan çok uzaklardı. Depremi bile duyamayacak kadar uzaklardı. Bir karabasandı geçti. Ama aslında ben de etkilenmiştim. Tüylerim diken dikendi. Birden tavandaki koskocaman çatlağı gördüm. Ölüme ne kadar yaklaşmıştık aslında. Bunu kimse bilemezdi. Belki de bir daha sallansak İsmihan da ben de iki katın altında kalacaktık. Tekrar ürperdim, ona sarıldım ve uyuyana kadar dua ettim. Az sonra sabah ezanı okundu. Minarelerden halk yoksul semtlerdeki insanlara yardım etmeye çağrıldı. Öğleden sonra yeni haberler geldi sınırdan. Ferhat Paşa ölmüştü. Dün gece bilinmeyen bazı kişiler konağa girip onu öldürmüştü. Kafası kesilmişti. Bazıları korku dolu fısıltılarla İbrahim Paşa'ya yakın bazı adamların paşanın kafasını ateş etrafında tekmeleyerek oyun oynadıklarını bile söylemişti. Bu detayları hiç kimsenin İsmihan'a anlatmış olabileceğini sanmıyordum. O sabah ateşi yüksek olarak uyanmıştı. Bunları bilmediği için birkaç gün içinde iyileşebileceğini umuyordum. Ama bir daha asla ayağa kalkamadı. Bazıları deprem yüzünden dedi. Gecenin ayazını göğsüne yiyip hastalandığını düşünenler oldu. Ama onlar onun bir derviş gibi o deyişini duymamışlardı. O ne bir sipahi ne de bir vezirdi. Onun kalbinin tek sahibiydi. Kış boyunca direnmeye çalıştı. Ama ilkbahar olup da ordu tekrar yola koyulduğunda yeni seferler için artık zamanın sınırlı olduğunu anlamıştım. Kızı, torunları, sevenleri oturup tevekkülle bekliyorduk ölümün gelip onu almasını. Birden Safiye'nin adını mırıldanmaya başladı. Eski, kaygısız genç kızlık günlerini hatırlayıvermişti galiba. Gidip Bafo'nun kızını bulmalıydım. Sevgili arkadaşının son arzusunu herhalde yerine getirirdi. Valide Sultan'ın dinlendiği söylendi. Ama uyusa bile onu uyandırmaya kararlıydım. Safiye'nin dairesinin kapısında muhafızları göremeyince şaşırdım. Özel odasının kapısı aralıktı. Kendimi cesaretlendirip içeri girdim. Ama oda boştu. O akşam kandiller bile yakılmamıştı besbelli. Yatak, yastıklar, örtüler çok düzgün duruyordu. Hiçbir şeye dokunulmamıştı. Hanımımın bu son arzusunu yerine getirememiştim. Yanına dönüp elini tuttum ve huzur içinde, uykusunda son nefesini verene kadar da bırakmadım. Belki de yanında arkadaşının olduğunu sanmıştı, kim bilir. Ama ben kalben rahattım, ona yetmiştim. Bütün hayatım zaten bu uğurda geçmemiş miydi? İsmihan da bana bunun karşılığını ödemişti. Bana vermediği ne kalmıştı? İşte en sonunda kendi ölümünün acısını da tattırmıştı bana. Annesinin ölümünden sonra Gülruh bana gelip kendisinin yanında kalmamı teklif etti. Aslında bir yığın hadımı vardı. Benden istediği orada oturup dinlenmemdi. Haklıydı. Zaten bu sarayda artık ne yapacaktım? Küçük odamı boşaltıp bir zenci hadıma vermeye hazırlanıyordum. Artık sarayda Gazanfer'le benden başka ak hadım kalmamıştı. Gazanfer bana veda etmek için geldi. Hanımımın ölümünden sonra pek çok kez beni arayıp hatırımı sormuştu ağa. Ama benim üzüntüden konuşacak halim olmadığı için fazla kalmamıştı daha önceki ziyaretlerinde. Şimdi biraz daha iyiydim. Ona laf arasında o gece İsmihan'ın isteğini yerine getirmek için hanımını nasıl arayıp bulamadığımı söyledim. Safiye ölüm döşeklerinden uzak durur dedi. Evet biliyorum ama belki böyle bir eski dost için. Dost mu? Benim hanımımın hiç dostu var mı? Doğrusu sanmam. Onun ölüm döşeğinde yanında kimin olacağını düşünüyorsun? Allah korusun. Gazanfer sözlerime amin diyerek katılmadı, konuşmaya devam etti. Senin hanımın dünyanın en tatlı, en nazik insanlarından biriydi ve Safiye böyle özellikleri kusur olarak değerlendirir. Bunları hep kendi için kullanır. Bu da onun kusurudur. Sanki sonsuzluk iksiri içmiş gibi kendisinin ölmeyeceğini sanıyor galiba. Ölüm ona göre hep başkaları içindir. Onun sonsuzluk iksiri güç ve paradır. Diğerlerinin bundan yoksun oldukları için öldüğünü düşünüyor. yeterince zeki olmayanların hemen öleceğini. Gazanfer'in böylesine sert bir üslupla ondan söz ettiğini ilk kez duyuyordum. Mitra'yı kurtaramadığı o günden beri çok değişmişti ağa. Sözlerine devam etti. Ama Safiye'nin de zamanı geçiyor. Artık eskisi gibi güçlü değil. Zaman asla durmaz, hep ileri gider, daima yeni nesiller gelir. O da bu acı gerçekten kaçamaz. Ama sonuna kadar bununla mücadele edecektir, bundan eminim. O bir valide sultan ama kendi odasında uyuyamıyor. Bir gece orada, bir gece burada kalıyor. Yanına yalnız en güvendiği halayığını alıp saklanıyor. Hiç kimse nerede kaldığını bilmiyor. Sence bu neyin göstergesi? Artık gücünü yitirmekte olduğunun değil mi? Demek onu bu yüzden o gece bulamadım. Tabii. Ama o gece henüz uyumamış olduğunu biliyorum. Hanımının ölümüyle bu saraydaki son güzel şey de yok olup gitti. O sıralarda sultan ordunun başında Macaristan'a gitmeyi düşündüğünü açıklamıştı. İbrahim Paşa'ya askeri emanet etmekten daha iyi bir fikir olarak geliyordu bu ona. Geçen yıl çıkan isyan ve rezaletleri düşününce, senin rahmetli efendin, Vezir-i Azam geri dönebilir ya da yenilebilir ama sultan ordunun başındaysa geri dönüşte yenilgi de yoktur derdi. Evet, imparatorluk aklı başında ve güçlü adamlara gerek duyuyor diye cevap verdim bu sözlere. Evet dedi başını üzüntüyle sallayıp, Safiye oğlunun gitmesini istemiyordu. Sultan İstanbul'dan uzaklaşınca etkisinden çıkar diye korkuyordu. O haremdeyken bir yığın yeni politik plan yapılır diye içi içini yiyordu. Ama genç sultan sorumluluk ve gücünün farkında gibi duruyor ve bu defa annesini dinlemedi. Safiye oğlunun İstanbul'da kalmasını sağlamak için derhal yeni bir planın peşine düştü. Dört bir yana kendisine bağlı adamlar gönderdi Hristiyanları kesmeleri için. Hristiyanları mı diye bağırdım ama o, evet o bir Hristiyan olarak yetiştirildi hem de manastırda. Ama böyle şeyler gücü tehdit altına girdiğinde ona vız gelir. Hristiyan olmasa bile bir kadın olarak haksızlığa uğrayanın, ezilenin, zavallının yanında olması gerekmez mi? Nerede? Ama Allah yüzümüze güldü. Müslüman ya da Hristiyan buna hepimiz sevinmeliyiz. Sultan bu planı öğrendi. O Rum kızı da bir Hristiyan olarak yetiştirilmişti. Gözyaşları içinde yalvararak Mehmet'in annesine sırt çevirmesini sağladı. Mehmet hemen azınlıklara karşı bu çeşit hareketler yapanların derhal cezalandırılacağını açıklayan bir ferman çıkardı ve bizzat Hristiyan cemaatlerine adam yolladı ve tehlike geçene kadar dikkatli olmalarını söyledi. Yani Safiye'nin korkunç planı uygulanamadı ve Mehmet de orduların başında kuzeye doğru yola çıktı. Safiye artık haremi idare etmesine rağmen sözünün geçmediği zamanlar da olabileceğini anladı. Zehirlenmekten, hançerlenmekten çok korkuyor ve kendi gücünün içinde bir dilenci gibi dolaşıyor. Bunlardan korkar çünkü bu yolları en iyi o bilir. Ama o sondan kim kaçabilmiş ki o kaçacak? Zaman onun da celladı. Merak ediyorum. O son anda yanında kim olacak? Yeşil gözleri bulutlanmış gibiydi. Uzaklara baktı dalgın dalgın. Korkarım dedi yavaş bir sesle. Bir tek ben. Gazanfer'i bir kez daha gördüm. Yıllardır Gülruh'la birlikte yaşıyordum. Rahatım yerinde olsa da kendimi işe yaramaz hissediyordum. Gerçi dervişlerle çok zaman geçiriyordum ama düşünmüştüm ki oturup dostum hacının bana tekrar görünmesini beklemektense yollara çıkıp onu aramak belki daha doğru olabilirdi. Recep ayındaki yürüyüşle hacı adaylarına katılıp Mekke'ye gitmeye karar verdim. Gazanfer Ağa benim niyetimi öğrenmişti ve bana uğurlar olsun demeye geldi. Biliyorsun dedi, kapı ağası olarak Hicaz bekçiliği yapan hadım kardeşlerimizi ayarlamak benim yetkim içinde. Dünyanın en onurlu, en kutsal görevidir bu. Teşekkür ederim dostum ama Mekke ya da Medine'de temelli kalmak isteyebileceğimden emin değilim. Bir çocuk kahkahası duyuldu. Sese doğru döndük. Gazanfer, anlıyorum dedi. Seni buraya çeken nedenler var. Bir de şu var, ben hiçbir zaman tam bir Müslüman olamadım. Hayır, sen kutsal bir arayışın, Allah aşkının peşindesin. Bu da Allah'ın isteğidir. Ama yine de eğer... Başka bir şey söylemeden göğsünden kalın bir kağıt çıkardı, uzattı. Açtım. Hemen sultanın ve kapı ağasının mühürlerini gördüm. Bu benim izin belgemdi. Öylesine duygulanmıştım ki gözlerimin dolmasına engel olamadım. Kağıdı tekrar katladım ve kendi göğsüme soktum. Hala Gazanfer'in kadınsı göğsünün sıcaklığını taşıyordu. Konuşamıyordum. Minnettarlığımı anlatacak kelime bulamıyordum. Sen dedim, sen de benimle gelsen. Eğer böyle olabilse çok çok sevinirim dostum. Bu yıl olamaz dedi, yapamam, biraz daha işim var benim. Nedir? Buna cevap vermedi. Bunun yerine onun adına Allah'ın evine götürmem için küçük bir kese altın uzattı. Bu sanki çok kararlı bir yeniden başlayışın simgesi gibiydi. Son günlerde içinde olduğum ruh haline öylesine benziyordu ki bu kesenin simgelediği duygu, onun benimle gelemeyişine şaşmıştım. Çok güzel, güneşli bir gündü. Sanki yaşlanan kemiklerimiz yeniden gençleşmiş gibiydi. Fazla konuşmaya gerek yoktu, günün tadını çıkardık. Bir süre sonra yine Gazanfer'le avluda oturuyorduk. Hava daha da sıcaktı, artık yaz geliyordu. Güneş ve üzeri küçük meyvelerle dolu incir ağacı, bizi aramızdaki sehpada duran fıstık ve şerbetlerden çok daha fazla ilgilendiriyordu. Hatta konuştuklarımızdan bile. Gazanfer yine saray entrikalarından birini anlatıyordu yavaş yavaş. Bu bizim aramızdaki ortak konuların en önemlisiydi. Sultanın bir başka kadından üçüncü bir oğlu daha olmuştu ve kız dindar sultanı yağlayıp Rum kızın iki oğlundan uzaklaştırmak istediği için çocuğun adını Muhammed koymuştu. Ama bu işe yaramayınca diyordu Gazanfer, sihir büyü işlerine başvurmuş. Yine mi dedim, eski rezaletler. Kadın gidip bir ihtiyar derviş bulmuş. Güya bu adam bir rüya görmüşmüş. Rüyada çocuk bir at üzerindeymiş. Adam demiş ki, kızım senin oğlun İslam'ı ve Osmanlı'yı Süleyman'ın zamanından daha ileriye götürecek. Tabii Mehmet hemen etkilenmiş bu anlatılanlardan. Safiye derhal harekete geçip kızı da oğlunu da dervişi de yok ediverdi, tahmin edebileceğin gibi. Gazanfer birden konuşmayı kesip öksürdü ve canı istemediği halde kendini zorlayarak biraz şerbet içti. Bunun nedenini anlamakta zorlanmadım. Gülruh'un küçük oğlu yanımıza gelmişti. Çocuk aslında ders çalışıyordu. Doğrusu büyüklere bile çok zor gelen Arap harflerini hemen öğrenmişti ve şimdiden Kur'an'ı ezberlemeye başlamıştı. Çok yetenekliydi. İleride babası ve dedesi gibi bir din adamı olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ama sonuçta henüz bir çocuktu. Zaman zaman sıkılıveriyordu kitaplardan, kalemlerden ve yaşıtları gibi oyun oynamak istiyordu. Yanımıza geldi ve ne yaptığımızı sordu. Konuştuğumuzu söyledik. Kucağıma çıkıp fıstıklara uzandı. Kabuklardan kendine hemen iki donanma yaptı. Kırıklar gavurların, bütün olanlar Müslümanlarındı. Biraz savaş oyunu oynadıktan sonra öyle gürültü yapmaya başladı ki onu tekrar derslerin başına yollamak zorunda kaldım. Çocuk gidince Gazanfer gülümsedi ve hafif bir sesle ''Belki de o gün merhametliydi'' dedi. ''Bu oğlanın doğduğu gün. Başka bir şey için olmasa da yalnız bunun için bir sevap kazanmıştır.'' ''Ne demek istediğini?'' sordum. Cevap vermek istemedi. Üzerine gittim, sıkıştırdım ve sonunda konuştu. ''Asil kandan bir oğlan çocuk. Bu taht için bir tehdit olabilir. Uzaktan bile olsa hanedan kanından bir erkek çocuk, Safiye için daima bir tehlike olarak kabul edilmiştir. Bu olasılığı aklından asla çıkarmamıştır o. Söyledikleri beni az önceki fıstık savaşlarına ve ortadan yok edilen derviş ve şehzadeye götürüvermişti. Ürperdim. Neyse ki dedim, böyle uzak tehditlerle uğraşmadı. Öyle mi sanıyorsun? Yani saray dışındakiler demek istedim. Öyle mi? Gazanfer yüzünde tuhaf bir ifadeyle aynı sözleri tekrarlıyordu. Açıkça görünmüyor muydu, belli değil miydi? Ne demek istediğini anlamıyorum dostum dedim sinirli bir gülüşle. Önündeki bardaktan isteksiz bir yudum daha aldı. Yüzü kararmış gibiydi. Sana her şeyi anlatacağım dostum. Demek gerçeği, önündeki gerçeği fark edemedin. Bunları sana anlatacağım. Çünkü belki böylelikle ruhum bir parça huzur bulur. Tıpkı çocukken papaza yaptığım günah çıkarma gibi bir şey bu da. Düşüncelerine değer verdiğim insanlar bilsin bari gerçekleri. Dostum, neden söz ediyorsun? Tekrar gülmeye çalıştım. İsmihan'ın oğullarından söz ediyorum, dedi Gazanfer. Sanki içindeki zehiri tükürür gibi tıslayarak çıkıyordu sesi. Omuz silkip, bu Allah'ın isteğiydi dedim. Hepsi de ölü doğdu. Onların hiçbiri ölü doğmamıştı. Sapasağlam oğlan çocuklardı üçü de. Yalnız kız yaşadı. Sence bu bir rastlantı mı? Ne demek istiyorsun? Damarlarımda akan kanın donduğunu hissediyordum. Kalfa kadın, ebe. Evet, o, Ayva. Bunu sana Safiye mi söyledi? Şaşkınlıktan sesim yine bana ihanet ederek salak bir hadım gibi çıkmıştı. Hayır, söylemedi, bana bile söylemedi. Sadık Gazanfer'ine tek kelime etmedi bu konuda. Acı doluydu kelimeleri söyleyişi. Ama bundan kuşkulanıyordum, özellikle de Mitra'dan sonra. Biraz sustu, o anı hatırlamak onu üzüyordu. Sonra devam etti. Geçen yaz şifahaneye gittim. Ayva diyordun? Evet, Ayva. Ama tabii o öldü. İncir vardı odada. Ona bu konuda ne bildiğini sordum, emin olmadığını söyledi. Ama şüphelerim var değil mi diye sıkıştırdım, net bir cevap veremedi. Ama nasıl ortaya çıkarabileceğimizi biliyorum, dedi. Tuhaf gözlerle bakıp, ille de istiyorsan diye tekrarladı, ben de ille de dedim. Gazanfer yine susmuştu. Biraz daha şerbet içti. Bir süre kırmızı ve beyaz lalelere baktı. Doğrusu şaşkındım. Çünkü anlattıkları hiç onun yapabileceği şeylere benzemiyordu. Bunları benim için yapmıştı. Anlattığı her kelimeyi dikkatle dinleyecektim. Ona minnettar ve hayrandım şu anda. Başlangıçta çok da hevesli değildim aslında diye devam etti Gazanfer. O gece bana tarif edilen eve gidene kadar. Kapıya geldiğimde tuhaf, vahşi sesler geliyordu içeriden. En çılgın dervişler bile böyle sesler çıkaramazdı. İçeri girip girmemekte tereddüt ediyordum. Medresedeki yobazlar bunları bir duysalar diye geçirdim içimden. Biliyorsun, yardım olsun diye ben de bir medrese açtırdım. Ve ne yazık ki oradaki öğrencilerden bir kısmı Hristiyan ve Yahudilere karşı yapılan o kötü uygulamaya alet oldular. Bazılarına yardımı kestim ve uzaklaştırdım medreseden. Yine de ne yazık köklerini kuruttum diyemem. Kitabı ve peygamberi olanlara bile Allahsız diyenler, kim bilir bu evdekileri bilseler neler neler yaparlardı. Bu düşüncelerle bir süre kapı ağzında durduktan sonra içeri girmeye karar verdim. Eğer böyle bir saldırı yapılırsa içeride durarak insanları engelleyebilirdim. Nasılsa beni bir tanıyan çıkardı yobazların arasından. Kapıdaki nöbetçi beni hiçbir şey sormadan içeri aldı. Sanırım ya tanımıştı ya da incir tarafından uyarılmıştı. İstanbul'daki tüm zenciler oradaydı sanki. Tek beyaz bendim. Aslında azınlıkta oluşumun tek nedeni rengim değildi. Ruh olarak da tektim. Bir çift hadım önlerindeki davullara vuruyordu aksak bir ritimle. En azından bunlar da hadım diye geçirdim içinden. Ortak bir yön bulmuştum kendimce ama yanılıyordum. Bu hadımlar neredeyse çırılçıplaktı. Kürklü giysilerinden sıyrılınca hadımlığın tüm izleri meydana çıkmıştı. Sanki işkenceyle uzatılmış kollar, çökük, fıçımsı göğüs kafesleri. Kemikli, pençeye benzeyen elleriyle durmadan vuruyorlardı davullara. Bilirsin, hadımlar bedensel arızalarını saklayabilmek için ağır kumaşların arkasına saklanırlar. Oysa bu adamların bizim meslektaşlarımız olduğunu söyleyebilmek çok zordu. Her şeylerini açıkça ortaya koymuşlardı. İyice artmıştı temposu davulların. Sanki o düğümlü parmaklar davulların üzerinde değil de kendilerini ana yurtlarından koparıp binbir işkenceyle erkekliklerini, insanlıklarını çalan kasapları dövüyordu. Davullardan yükselen sesi kendi göğüs kafesimin içinde duyuyordum. Tüm kemiklerim, eklemlerim titreşiyordu bu vuruşlarla. Tuhaf bir şekilde kendimi zor tutuyordum fırlayıp oynamamak için. Diğerleri çoktan bunu yapmaya başlamıştı. Hepsi birden dans ediyordu ortada şimdi. Sonra tavuklar getirildi. Tüylerini kabartmış, bağıran siyah iğdiş horozlar. Hemen bunların boğazları kesildi ve pişirilmeye başlandı. Kızaran tavukların kokusu, çam, kan ve çıplak bedenlerdeki terle karışmıştı. Hamallar, bulaşıkçılar, çamaşırcılar ve bir yığın hadımın simsiyah bedeni. Sanki güneşte moraran üzümler gibiydiler. Tatlımsı bir lezzet vardı ortalığa yayılan. Burada cinslerin öylesine bir karışımı vardı ki, medreseden biri görse anında sakalı beyazlardı. Bu karışım hem çok yabani ve vahşi görünüyordu hem de tuhaf. Masumdu üstelik, bunları içgüdüsel olarak yapıyorlardı, hayvanlar gibi. Hadımlar bile nabız gibi atan bu cinsellikten etkilenmişti. Burada beni ilgilendiren bir şey yok diye düşünüyordum. Her şeyi görmüştüm. Çok vahşi, çok tuhaftı olanlar ve benim dünyamın dışındaydı. Medresedeki yobazlar gelip de bu insanlara bir kötülük yapmaya kalksalar, onları durduracağımdan bile emin değildim artık. Tam çıkıp gideceğim sırada, sanki benim düşüncelerimi okumuş da buna engel olmak istiyormuş gibi incir göründü. Perdeyle ayrılmış bir bölümden çıkmıştı. Artık ayrılamazdım. Osmanlı giysileri içinde kadının ne tuhaf ne rüküş göründüğünü bilirsin. Kendi kendime işte dedim, Allah'ın bu kadına uygun gördüğü giysiler gerçekten de onlar değil bunlar. Çeşitli boylarda kesilmiş kumaş parçaları asılmıştı kalçalarının çevresine. Kulaklarında büyük altın halkalar vardı. Kıvır kıvır yastığa benzeyen saçlarının arasına üzerinde hala kan olan tavuk tüyleri iliştirilmişti. Boynunda mücevherler takılıydı ama bunların arasındaki dizi dizi deniz kabukları onlar için çok daha değerliydi belli ki.